Ayrım 5.
Geriye çok önemli bir tek soru kalıyordu. Herr Perrot'un prostatında iyi huylu bir büyüme mi vardı yoksa kanser miydi? Rektum muayenesinde Breuer'in eline sert kanser nodülleri gelmemişti ama yumuşak, iyi huylu bir büyüme hissetmişti. Kanser belirtisi olmadığını duyan Herr Perrot'un yüzüne sevinç dolu bir gülümseme yayılmıştı. Breuer'in elini kapıp öptü. Ama Breuer'in daha sonra anlattıkları yüzünün tekrar kararmasına yol açtı. Breuer, mümkün olduğu kadar hastasına güven vererek gereken tedavinin nahoş yanlarını anlatmıştı. Penise uzun metal çubuklar ya da sondalar koyularak idrar yolu genişletilecekti. Breuer bu tedaviyi kendisi uygulamadığı için ürolog olan bacanağı Max'ı sağlık verdi. Herr Perrot gittiğinde saat 6'yı birkaç dakika geçiyordu. Breuer'in her öğleden sonra yaptığı ev ziyaretlerinin zamanı gelmişti. Büyük, siyah, deri doktor çantasının içine tekrar yerleştirdi. Kürk kenarlı paltosunu giydi, şapkasını takıp dışarı çıktı. İki atlı arabası ve arabacısı Fishman onu bekliyordu. Breuer, Herr Perrot'u muayene ederken Frau Becker, muayenehanenin karşı köşesinde duran, kızarmış gözlü, kırmızı burunlu, getir götür işlerine bakan, resmi armalı, sivri şapkalı ve kendisine büyük gelen haki renkli ve apoletli bir ordu paltosu giymiş olan, bir Dienstmann'a seslenerek 10 kruzer vermiş ve Fishman'ı alıp getirmesini istemişti. Viyanalı diğer doktorlardan daha varlıklı olan Breuer, gerektikçe bir keleliğine kiralamak yerine bir yıllığına bir araba tutmuştu. Her zamanki gibi uğrayacağı hastalarının listesini Fishman'a verdi. Breuer günde iki kere hastalarının evine uğrardı. Kahve ve üç keşeli Kaiser Semmel gevreğiyle yaptığı kısa kahvaltısından sonra bir kez de bugünkü gibi öğleden sonra muayenelerinin ardından. Viyana'daki dahiliye uzmanlarının çoğu gibi Breuer de hastalarını hastaneye en son çare olarak yollardı. İnsanlar evlerinde hem daha iyi bakılıyorlar hem de hastanelerde kol gezen bulaşıcı hastalıklara karşı daha güvenli bir ortamda kalmış oluyorlardı. Sonuç olarak Breuer'in iki atlı arabası sürekli kullanılıyordu. Aslında bu gezici bir çalışma odasıydı. En son çıkan tıp dergileri ve başvuru kaynakları da bulunduruluyordu. Birkaç hafta önce genç doktor arkadaşı Sigmund Freud'u davet etmiş, bütün gün kendisine eşlik etmesini istemişti. Muhtemelen bir hataydı bu. Genç adam tıpta uzmanlık alanı için bir seçim yapmaya çalışıyordu. O gün genel dahiliyeden gözü korkmuş olabilirdi. Zira Freud'un hesaplarına göre Breuer'in 6 saati arabasında geçmişti. Üçü iflah olmaz 7 hastaya gidilmesinin ardından Breuer o günkü işlerini bitirmişti. Fishman arabayı Cafe Grienstedel yönüne çevirdi. Breuer burada bir grup doktor ve bilim adamıyla buluşur, kafenin en güzel köşesinde ayrılan büyük masada, aynı Stamstick'te 15 yıldan bu yana her akşam bir araya gelir, kahve içerlerdi. Ama bu gece Breuer fikrini değiştirdi. Beni eve götür Fishman. Su içinde kaldım. Kafeye gidemeyecek kadar yorgunum. Siyah deri koltuğa başını yaslayıp gözlerini kapadı. Bu yorucu gün oldukça kötü başlamıştı. Gördüğü kabus yüzünden sabahın 4'ünde uyanmış, bir daha da uyku tutturamamıştı. Sabahki randevuları çok fazlaydı. 10 ev ziyareti, 9'da muayenehanesinde baktığı hasta. Öğleden sonra muayenehanesinde bundan da fazla sayıda hasta kabul etmiş, sonra da Lou Salome ile çok etkileyici ama aynı ölçüde yorucu bir görüşme yapmıştı. Şu anda bile kafası kendisine ait değildi. Berta'nın sinsi hayali hızla kafasını dolduruyordu. Onun kolunu tutuşunu, Viyana'nın karla buzlu atmosferinden uzakta, ılık güneş altında birlikte yaptıkları yürüyüşleri hatırlıyordu. Yine de çabucak buna muhalif imgeler giriyordu araya. Berta'yla sonsuza dek sürecek yeni bir yaşam kurmak için Amerika'ya giderken geride bırakılmış çocukları ve yıkılan evliliği. Bu düşünceler aklından çıkmıyordu. İçinde bu düşüncelere karşı bir nefret yükseldi. Bunlar huzurunu kaçırıyordu. Bunlar ne mümkün olan ne de istenen şeylerdi. Kendisine yabancıydı bu düşünceler. Yine de bir yandan bu düşünceleri seve seve aklına getiriyordu. Tek alternatif olan Berta'yı aklından çıkarmak tasavvuru mümkün olmayan bir şeydi. Araba Viyana Nehri üzerindeki tahta köprüden tekerleklerini takırdatarak geçti. Kaldırımlar işten eve dönen yayalarla doluydu. Çoğu erkek olan bu insanların her birinin elinde siyah bir şemsiye vardı. Brüer gibi giyinmişlerdi. Koyu renkli, kürk kenarlı paltolar, beyaz eldivenler ve siyah şapkalar. Gözü tanıdık birisine ilişti. Kısa boylu, şapkasız, düzgün sakallı bu adam diğerlerini geçiyor, yarışı önde götürüyordu. Bu güçlü yürüyüş nerede olsa tanırdı. Viyana ormanlarında çok kereler bu uçan bacaklara uyum sağlamaya çalışmıştı. Bu bacaklar, karaçamların kökleri arasından büyüyen keskin kokulu mantarları, Herrem Pils'leri aradığı zamanlar dışında asla yavaşlamazdı. Fişman'ı kenara çekmesini söyleyerek pencereyi açıp bağırdı. ''Nereye gidiyorsun Sik?'' Üzerinde kaba ama iyi koruyan bir palto olan genç dostu şemsiyesini kapayarak başını arabaya çevirdi. Brüer'i tanıdıktan sonra gülümseyip cevap verdi. Bakestras 7 numaraya. Son derece güzel bir kadının evinde akşam yemeğine davetliyim. Ah, sana kötü bir haberim var diye gülerek konuştu Brüer. Tam bu dakikalarda son derece yakışıklı kocası evine gitmek üzere yolda bulunuyor. Atla içerisik, seni ben götüreyim. İşleri bitirdim ama Greenstadel'la uğrayamayacak kadar yorgunum. Yemekten önce sohbet ederiz. Freud şemsiyesini sallayarak suyunu süzdü. Ayaklarını yere vurup arabaya bindi. Hava kararmıştı. Arabanın içinde yanan mum ışıktan ziyade gölge veriyordu. Bir süre sessizlikten sonra Freud arkadaşının yüzüne daha yakından baktı. Çok bitkin görünüyorsun, Joseph. Çok uzun bir gün oldu galiba. Zor bir gündü. Adolf Pfeiffer'la başlayan ve onunla biten bir gün. Onu tanır mısın? Hayır, ama New Free Press'te çıkan yazılarından bazılarını okudum. İyi bir yazar. Çocukken birlikte oynardık. Okula birlikte yürürdük. Doktor olduğum ilk günden beri benim hastam olmuştur. Ama 3 ay kadar önce karaciğer kanseri olduğunu teşhis ettim. Kanser çılgın alevler gibi yayıldı ve şu anda ileri derecede sarılık oldu. Bir sonraki aşamayı biliyor musun Sig? Evet, eğer ana kanal tıkanırsa safra kana karışacak ve hepatik zehirlenmeden ölecektir. Ama bundan önce karaciğer komasına girecek, değil mi? Aynen öyle. Hem de bugünlerde. Ama bunu ona söyleyemiyorum. Ona içtenlikle veda etmek istememe rağmen ümit dolu, yalancı bir gülümseme takınıyorum. Hastalarımın ölmesine asla alışamayacağım. Umarım hiçbirimiz alışmayız diye içini çekti Freud. Ümit çok önemli ve bunu bizden başka kim verebilir? Bence doktor olmanın en zor yanı bu. Bazen benim bu işe uygun biri olduğumdan çok şüphe duyuyorum. Ölüm çok güçlü. Verdiğimiz tedaviler o kadar zayıf ki, özellikle nörolojide. Tanrı'ya şükür o alandaki işim hemen hemen bitti. Lokalizasyon konusundaki saplantıları o kadar tiksindirici ki, bugün beyin kanserinin lokalizasyonu konusunda Mayer'la Webstall'in hasta görüş saatindeki tartışmalarını bir duysaydın, hem de hastanın burnunun dibinde. Ama dedi ve bir an durdu. Ben kim oluyorum da bunları söylüyorum? Daha 6 ay önce nöropatoloji laboratuvarında çalışırken bir bebek beyni geldi diye havalara uçmuştum. Böylece patolojinin tam yerleştiği yeri belirleyerek zafer kazanacaktım. Belki de hiçbir şey beğenmez oldum. Ama lezyonun bulunduğu yer konusundaki tartışmalarımızın asıl gerçeğin görülmesini engellediğine inancım giderek artıyor. Gerçek şu: hastalarımız ölüyor ve biz doktorlar aciz kalıyoruz. Vesik, işin acıklı yanı, Webster gibi doktorların öğrencileri ölüm vakti gelenleri nasıl rahatlatabileceklerini asla öğrenmiyorlar. İki adam şiddetli rüzgarda sarsılan arabanın içinde sessizce gidiyorlardı. O anda yağmur yine başlamıştı. Arabanın çatısına düşen damlalar pıt pıt sesler çıkarıyordu. Brewer dostuna bazı tavsiyelerde bulunmak istedi ama Freud'un duyarlılığını bildiğinden sözlerine dikkatle seçmek için bir an tereddüt etti. Sig, sana bir şey söyleyeyim. Tıp alanında çalışmalara girmenin senin için ne kadar düş kırıcı olduğunu biliyorum. Herhalde yenilgiye uğramış, daha kötü bir kadere hazırlanmak zorunda kalmış gibi hissediyorsundur kendini. Dün kafedeyken seni terfi ettirmediği ve üniversitede kariyer yapma hırsından vazgeçmeni tavsiye ettiği için Brooke'u eleştirdiğini ister istemez duydum. Ama onu suçlama. Senin için ne kadar iyi şeyler düşündüğünü biliyorum. Onun şimdiye kadar gördüğü en iyi öğrencisi olduğunu kendi ağzından duydum. O zaman neden terfi ettirmiyor? Nereye terfi ettirecek Sig? Exner ya da Fleischl'ın yerine mi? Tabii, eğer ayrılacak olurlarsa. Yılda 100 guldene mi terfi ettirecek? Para konusunda Brooke haklı. Araştırma zengin işidir. Bu maaşla yapamazsın. Aileni nasıl geçindireceksin? Evlenmek için 10 yıl beklemen gerekir. Belki Brooke fazla hassas davranmadı ama araştırmacı olarak kalabilmen için iyi drahoma getirecek biriyle evlenmenin senin tek şansın olduğunu söylerken haklıydı. 6 ay önce hiç drahoma getiremeyeceğini bile bile Marta'ya evlenme teklif ettiğinde geleceğin için karar veren sen oldun, Brooke değil. Freud cevap vermeden önce bir an gözlerini kapadı. Sözlerin beni yaralıyor Joseph. Marta'yı onaylamadığını hep hissetmişimdir zaten. Brewer, Freud'un onunla konuşurken ne kadar zorluk çektiğini biliyordu. Ondan 16 yaş büyük bir adam, yalnızca arkadaşı değil, aynı zamanda öğretmeni, babası, ağabeyiydi. Freud'un eline dokunmak üzere uzandı. Doğru değil bu, Sig. Hiç değil. Biz yalnızca zamanlaman konusunda aynı fikirde değiliz. Bir nişanlı yükünü kaldırabilmen için daha uzun yıllar zorlu bir çalışma altına girmen gerektiğini biliyorum. Ama Marta konusunda aynı fikirdeyiz. Onu bir kez gördüm. Ailesi Hamburg'a gitmeden önceydi ve görür görmez ondan hoşlandım. Bana Matilde'nin o yaştaki halini hatırlattı. Bu benim için sürpriz olmadı. Freud'un sesi yumuşamıştı. Benim modelim senin karındı. Matilde'yi tanıdığımdan beri onun gibi bir kadın arıyordum. Gerçeği söyle bana Joseph. Yalnızca gerçeği. Matilde fakir olsaydı yine de onunla evlenir miydin? Gerçek şu Sig. Bu cevabımdan dolayı sakın benden nefret etme. O 14 yıl önceydi. Zaman değişti. O zamanlar babam ne yapmamı istiyorsa onu yapardım. Freud sesini çıkarmadı. Ucuz prolarından birini eline aldı. Sonra hep reddettiğini bildiği halde Brewer'e ikram etti. Freud prosunu yakarken Brewer devam etti. Sig, senin hissettiklerini ben de hissediyorum. Sen bensin. Benim 10-11 yıl önceki halimsin. Tıbbiye'deki şefim Opolzer aniden tifüsten ölünce benim üniversite kariyerimde tıpkı seninki gibi aniden ve acımasızca sona erdi. Ben de kendimi senin gibi büyük gelecek vaat eden bir delikanlı olarak görüyordum. Onun yerine kendimin geçeceğini umuyordum. Normal olarak benim geçmem de gerekirdi. Bunu herkes biliyordu. Ama benim yerime Yahudi olmayan biri seçildi. Ben de senin gibi daha azına razı olmak zorunda kaldım. O halde Joseph, kendimi nasıl bozguna uğramış gibi hissettiğimi anlıyorsundur. Bu haksızlık. Tıp kürsüsüne bir bak. North Nagle, o kaba saba adam. Psikiyatri kürsüsüne bir bak. Maynard. Ondan neyim eksik? Büyük keşiflerde bulunabilirdim. Bunu yapacaksın, Sick. 11 yıl önce laboratuvarımı ve güvercinlerimi evime taşıyıp araştırmama orada devam ettim. Böyle de olabiliyor. Sen de bir yolunu bulursun. Ama bu asla üniversitede olmayacaktır. Meselenin yalnızca para olmadığını ikimiz de biliyoruz. Yahudi düşmanlığı her geçen gün daha da korkutucu bir hale geliyor. Bu sabahki New Free Press'te gençlik örgütlerinin seminerlere dalıp Yahudileri zorla sınıftan çıkardıklarını okudun mu? Şimdi de Yahudi profesörlerin ders verdiği bütün sınıfları dağıtmakla tehdit ediyorlar. Dünkü presi okumuş muydun? Ya Fransa'da bir Yahudinin Hristiyan bir çocuğu ayinde kurban etmekle suçlandığı haberini? Ciddi ciddi matzo hamuru için Hristiyan kanına ihtiyacı olduğundan dolayı yaptığını iddia ediyorlar. Buna inanabiliyor musun? Yıl 1882 ve hala bunlar oluyor. Bunlar mağara adamı. Hristiyanlıktan nasibini pek alamamış vahşiler. İşte akademik geleceğinin olmaması bu yüzden. Brück kişisel olarak bu tür önyargılardan uzak duruyor. Ama gerçekte ne hissettiğini kim bilebilir? Aramızda yaptığımız bir konuşmada bana Yahudi düşmanlığının sonunda senin üniversite kariyerini mahvedeceğini söylemişti. Ama ben araştırmacıyım Joseph. Tıp çalışmalarına senin kadar uygun biri değilim. Senin teşhis konusunda ne kadar güçlü sezgilerin olduğunu bütün Viyana biliyor. Bende böyle bir yetenek yok. Bütün hayatım boyunca gezgin bir doktor olarak kalacağım. Basiretim bağlanmış. Sig, sahip olduğum bütün becerileri sana öğretebilirim. Freud arkasına yaslandı. Mumun ışığından uzaklaştı. Biraz karanlıkta kalabildiği için memnundu. Her gün en içten duygu ve düşüncelerini yazdığı Marta dışında hiç kimseye şimdiye dek bu kadar açılmamıştı. Ama Sig, bütün kabahati tıp konusuna yükleme. Haksızlık ediyorsun. Son 20 yılda kaydedilen gelişmelere bir bak. Nöroloji bile buna dahil. Kurşun zehirlenmesi, felcini, bromür psikozunu ya da beyin trişinozunu bir düşün. 20 yıl önce bunlar birer sırdı. Bilim ağır ilerliyor ama her 10 yılda bir yeni bir hastalığa karşı zafer kazanıyoruz. Uzun bir sessizliğin ardından Brüer devam etti. Gel konuyu değiştirelim. Sana bir şey sormak istiyorum. Artık birçok tıp öğrencisi yetiştiriyorsun. Hiç Salome, Jenya Salome adında bir Rus öğrencin oldu mu? Jenya Salome mi? Hiç hatırlamıyorum. Neden sordun? Kız kardeşi bugün beni görmeye geldi. Tuhaf bir görüşmeydi. Araba Bakestrasse 7 numaranın girişindeki küçük patika yola girdi ve aniden durduğu için ağır yayları üzerinde bir an sallandı. İşte geldik. Olanları içeride anlatırım. Sarmaşık kaplı, yüksek duvarlarla çevrili, 16. yüzyıl tarzında parke taş döşeli muhteşem bahçede indiler. Heybetli sütunlara bitişik, yer seviyesindeki kemerli geçidin her iki tarafında yüksek kemerli 5 pencere bulunuyordu. Her birinde bir düzine ahşap çerçeveli cam vardı. İki adam büyük giriş kapısına yaklaşırken her zaman görev başında olan portier, dairesinin camlı bölmesinden onları görür görmez dışarı fırladı, kapıyı açıp eğilerek selamladı. Merdivenlerden çıktılar. Brüer'in bürosunun bulunduğu katı da geçerek ailenin yaşadığı 3. kata geldiler. Matilde onları bekliyordu. 36 yaşındaki Matilde çok çekici bir kadındı. Cildi ipeksi ve parlak, burnu çok hoş biçimli, gözleri gri mavi, Uzun bir örgüyle başının üzerinde topladığı saçları kestane rengindeydi. Beşinci çocuğunu daha birkaç ay önce doğurmuş olmasına karşın üzerindeki beyaz bluzu ve belini saran uzun gri eteği ile çok güzel bir görünümü vardı. Joseph'in şapkasını alıp eliyle saçını geriye taradı. Paltosunu da çıkarmasına yardım ederek Aloysia adındaki 14 yıl önce onların hizmetine girdiğinden beri Lois diye çağırdıkları uşağı uzattı. Sonra Freud'a döndü. Sigi, üstün başın sırılsıklam, üstelik üşümüşsün de. Derhal banyoya. Suyu zaten ısıtmıştık. Joseph'in temiz çamaşırlarından senin için rafın üzerine koydum. İkinizin ölçülerinin aynı olması ne kadar iyi. Oysa Max'ı bu şekilde ağırlayamıyorum. Kız kardeşi Rachel'in kocası Max, 130 kiloya yakın, heybetli bir adamdı. Max için üzülme dedi Breuer. Ben bunu telafi ediyorum. Freud'a dönerek ekledi. Bugün Max'a bir tane daha büyümüş prostat gönderdim. Bu hafta 4. oluyor. Bu alan sana göre olabilir. Hayır dedi Matilde. Freud'un koluna girip banyoya doğru götürdü. Üroloji Sigi'ye göre değil. Bütün gün silik torbası mesane temizle. Bir haftada deliye döner. Kapıda durdu. Joseph, çocuklar yemek yiyor. Onlara bir görün ama fazla kalma. Akşam yemeğinden önce biraz kestirmeni istiyorum. Bütün gece yatakta döndün durdun. Hiç uyumadın sayılır. Breuer tek kelime etmeden yatak odasına doğru yürümeye başladı. Sonra fikrini değiştirip Freud'un küveti doldurmasına yardımcı olmaya karar verdi. Breuer geri döndüğünde Matilde'nin Freud'a doğru yaklaşarak şöyle fısıldadığını duydu. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi Sigi? Benimle hiç konuşmuyor. Breuer banyoda petrol pompasının uçlarını Louis ve Freud'un mutfaktan getirdikleri sıcak su dolu büyük kaplara bağladı. Pirinçten, narin, kedi pençeleri, küçük beyaz küveti mucizevi bir biçimde taşıyordu. Breuer banyodan çıkıp salona giderken Freud'un buharlı suya kendini bırakırken çıkardığı keyifli sesleri duyuyordu. Yatağına uzanan Breuer, Matilde'nin Freud'a bu kadar samimi bir şekilde açılmasını düşünmekten uyuyamıyordu.